19. ayrım, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 202. Dolo'nun 12 kişilik grubunda kamp eğitimi gören, askeri ve siyasi sorunları az çok tartışabilen bir kişi vardı. O da Yadoy'du. Grubun örgütlenmesinde, silah temini ve patlayıcıların öğretilmesinde önemli bir rol oynamıştı. Tartışma topluca yapılan sabah kahvaltısından sonra başladı. Geniş bir bağdaş çemberi kurmuşlardı. 4 nöbetçi yerleştirmişlerdi hakim tepelere. Hocanın yönettiği toplantının ilk sözünü Çeto aldı. Genel politik ve askeri durum üzerinde durdu. Eyaletlerdeki son gelişmelere ve muhtemel yükselişlere dikkati çekti. Dılo'yu ve grubunu son 2 yıl içinde bir tek askerin ya da muhbirin burnunu kanatmamakla eleştirdi. Grup içinde siyasal ve ideolojik eğitim yapılmadığı gibi kitle içinde propaganda faaliyetine de girişilmediğini ileri sürdü. Avare gezen asi çete ideolojisinin gruba tamamen egemen olduğunu iddia etti. Çeto'ya göre eyaletlerdeki grup komutanlarından birçoğu, özellikle de Mardin'dekiler bu durumu biliyorlardı ve şikayetçiydiler. Çeto'yu kımıl izledi. İmha savaşı vermeyen bir grubun imhadan kurtulamayacağını vurguladı. Dılo'nun mıntıkasındaki askeri birliklerin gayet korkusuz gezdiklerini ve gruptan korkmaz hale geldiklerini belirtti kımıl. Hoca ideolojik eğitimden ve savaştan uzak duran bir grubun eninde sonunda çürüyüp dağılacağını söyledi. Grubu var eden temel şartları ortadan kaldırmanın vahametine dikkati çekti. Modern savaşın temel ilkelerini sıraladı tek tek. Dılo ve grubu tüm eleştirileri bal sükunetiyle dinledi. Dılo'nun rehaveti demindeydi. Demli bir çayın özlemini çekiyordu. Beyni ve yüreği geviş halindeydi. Anlatılanların kendi nazarında acı bir palamut kadar değeri yoktu. Herkes Dılo'nun eleştirilere usturuplu bir cevap vereceğini sanıyordu. Sırtını yaşlı bir meşe ağacına dayamıştı, sigarasının külü uzamıştı, dumanı ise bıyıklarında oyalanıp duruyordu. "Kanın bağırtısını 7 iklim 4 bucak duyar" diye başladı. "Ben kanın kara taşı ağlatacağına inanırım. Toprağa düşen bir damla kandan bir büyük zelzele doğar. Bizim grubun hiç kan dökmediği doğrudur. Bizim grubun hiç savaşmadığı, dağlarda avare avare gezdiği fikrine gelince bu fikir katiyen doğru değil. Biz peşimize bölükleri, taburları takmış, dağlarda perişan etmişiz. Karakollara uykularını haram etmişiz. Hiç adam öldürmediğimiz doğrudur. Adam öldürmek bize nasip olmamışsa suç bizim mi?" "Nasip olma sorunu değil" diye çıkıştı kımıl. "Savaş bir bilimdir. Siz bu bilimin temel kurallarını kavramamışsınız." Kurnaz, ekşi ve anlamlı bir havada gülümsedi Dılo. Arkadaşı Cığız Aloy'u el işaretiyle susturup usuldan girdi söze. "Bak ki savaş ister bilim olsun, isterse ilim, hiç fark etmez. Mühim olan aha bu sepettir." Kafasını gösterdi. "Bu sepet eğer Hazreti Süleyman'ın yüzüğündeki laldan daha değerli fikirlerle doluysa ne âlâ. Yok, eğer..."
"O sepet okumayla dolar, okumayla, kendiliğinden dolmaz."
"Şimdi bak ki Heval, kımıl, bak ki sözümü kesme. Eğer bu sepet..." "Ne diyecektim, unuttum. Yumurtayı tavuğun pötünde durdurursan fırlatır kırar onu. Şey doğrudur, okursan sepet dolar, bu doğrudur. Buna ben amenna derim, ama istesen sepeti tecrübeyle de doldurursun. Bana 2 küp bal gösterseler, farz-ı mahal yani anla, deseler ki aha bu küp kitap balıyla doludur, aha bu küp de tecrübe balıyla, vallahi ben tecrübe balını alırım. Hiç çam balıyla çiçek balı bir olur mu? Yani şimdi akıl var, izan var, vicdan var."
"Sen eleştirilere cevap vermiyorsun ki. Sana, yani size diyoruz ki politik faaliyet yürütmüyorsunuz. İdeolojik eğitimi, kitle çalışmasını, modern gerilla savaşını, yani bilimi es geçiyorsunuz. Biz peşmerge değiliz, peşmerge." Kımıl'ın ikinci kez söz kesişini çene kaşıntısıyla karşıladı Dılo.
"Allah Allah, anlatamadım ki."
"Söz almadan araya girip toplantının düzenini bozma Heval," diye uyardı Kımıl'ı hoca.
Şimdi bak ki ya ben anlatamadım ya da Heval anlamadı. En iyisi al o sen anlat benim yerime.
Herkes kendi adına konuşursa daha iyi olur.
Şimdi bak ki anlatamadım. Benim yerime dememde maksat beni temsilen konuşsun değil. Sıramı vermişim. Benim sırama konuşsun. Aslında kafalarımız karıştı. Bir çay demlesek iyi olur. Gölgemize gün ışığı vurur da sisimiz dağılır.
Ha ha, bir çay şart oldu diyerek ayağa fırladı Gedo dayı. Ağzına kadar su doldurdu. 3 çaydanlığı odun akkorunun üzerine oturttu.
Cığız Alo hazırlıksız yakalanmıştı. İlkokul 2'den ayrıldığı için okuma yazmayı dahi doğru dürüst bilmiyordu. Sardığı sigarayı dudağına yerleştirip çakmağı çaktı. Dumanı keyifle üfürdü. Sararmış dişlerini göstere göstere gülümsedi.
''Valla baba, biz köyde doğmuş, köyde büyümüşüz. Serçeden başka kuş, zeyrekten başka yokuş bilmeyiz. Suriye'ye gidip ne siyaset görmüşüz ne de askeriye eğitimi. Sağ olsun Heval Yado, bize bir şeyler öğretmişse o öğretmiş. Bu savaş çok insanın telef olmasına sebeplik etti ama bizim gözümüzü de açtı. Biz bu savaştan çok şey öğrenmişiz. Bizim asker öldürmediğimiz doğrudur. Ne sert ol asıl ne yavaş ol basıl. Biz bunu bilmiş bunu uygulamışız.''
''Sözünü balla kestim Halo.'' diye müdahale etti Dolo. ''Yani bu demek değildir ki biz burun kanatmayız. Kanatırız. İman tahtasından kalbur deliği de açarız. Yeter ki denk gelsin. Tamam şimdi devam et.''
''Rica ediyorum bir daha müdahale etmeyin Heval.''
''Yo yo Heval hoca yanlış anlama. Gayem müdahale değil. Bir durumu belirtmişim hepsi o kadar.''
Sigarasından bir yudum çekti cığız, ne diyeceğini düşündü, öksürdü derin derin, dönüp arkaya tükürdü. Kızlar sesi bostan dolabı gibi çıkan bu kaba kıyım köylüyü ilgi ve sempatiyle süzüyorlardı.
''Biz askeri dağlara yaymışız, dağlar askerin cesaretini törpülemiş, askeri masrafa sokmuşuz, bizim verdiğimiz savaş masraflı savaştır, ilim ister bunu kabul etsin isterse etmesin, biz buyuz Heval. Dağda asker yanlışlıkla birbirine girmiş, çatışmışlar. Bir ölü 8 yaralı çıkmış. Bu bizim marifetimizdir. Tilki fendine girmeseydik geceleyin asker birbirine düşmezdi. Her yiğidin kendine göre bir yoğurt yiyişi var. Sizin yiyişiniz bizimkine, bizimki de sizinkine benzemez.
Biz kaşıkla yiyoruz, siz yumruğunuzla. Yoğurt kaşıkla daha tez biter dedi Gedo dayı.
''Orası belli olmaz.'' diye gülümsedi cığız Alo. ''Yumruğunu bileğine kadar batırırsan, geniş geniş yalarsan orası hiç belli olmaz.''
Gülüşmeler oldu. Alo Dilo'yu ''Nasıl iyi söyledim mi?'' dercesine göz kırptı. Dilo demlenen çaydanlıklara baktı. Keyfini bakışlarına yedirerek zevkle püfürdetti sigarasını. Dünya bir koca bataklıktı onun gözünde. Bu bataklığın dibinde bataklığı durultmak isteyen binlerce göze vardı. Billur ışıltılarla kaynıyordu bu gözeler. Bataklık gittikçe derinleşiyor, büyüyor, durulmak bilmiyordu bir türlü. Bataklığın üstünü köksüz nilüfer çiçekleri, değişik tonlarda yosun adacıkları, sunalar, kıl kuyruklar, benekli semenderler bürümüştü. Bunlar gözelerden, gözeler bunlardan habersizdi. Bataklığın dibine ulaşıp oraları aydınlatacak güçte değildi güneş. Büyük bir şaşkınlıktan ve kargaşadan ibaretti hayat. İpek gibi yumuşak ve makul yaşamaktan başka çare yoktu. Bu savaşın ne zaman ve nerede biteceği belli değildi. Mezengüş Meltemi gibi dağlarda serin serin gezinmekten ve askere ne bizden rükû ne sizden kıyam, selamün aleyküm, aleyküm selam mesajını vermekten başka yapacak pek fazla bir şey yoktu. Cığız Alo'dan sonra sözü Yado aldı. Yado'nun iki elinde toplam 5 parmağı vardı. Asıl eleştirinin muhatabı Yado'ydu. Çünkü kamp eğitimi görmüş, Dilo'nun grubunu eğitmek, kalıba döküp işlemekle görevlendirilmişti. Grubu Çukurca bölgesinden Sarı Duran'ın da yardımıyla nasıl silahlandırdığını anlatmaya başladı. Fünyelerin elinde patlamasından dolayı uzun süre grubun eğitimiyle ilgilenemediğini, merkeze gönderilmesi gereken raporları gönderemediğini, grubun eğitim seviyesinin çok düşük olmasının ayrı bir dert olduğunu uzun uzun sayıp döktü.
Bizim peşmergelikten kurtulamadığımız doğrudur dedi. Modern savaşın icablarını kavrayıp uygulamak için zamana ve eğitilmiş kadrolara ihtiyacımız var.
Adamdan çok silaha ihtiyacımız var, silaha diye çıkıştı Dulo. Bunların sırtına da roket var, bizim yok. Bunlarda makineli tüfek var, bizde yok. Bunlarda mayın var, bizde yok. Baksana 3 kalaşnikofumuz var, gerisi hep G1. Savaş dediğin nedir? Silahtır. Silah olmazsa savaş olur mu?
Söz almadan konuşma Heval diye uyardı hoca. Mahmut torbadan naylon bardakları çıkardı. Kendisini Destan'ın sıcacık bakışları altında hissederek çayla doldurdu hepsini. Adam başına birer şeker dağıttı. Destan'ın çingene pembesine giren dolgun ağzına, irileşmiş gözlerine baktı. Son bir aydır Gülbeyaz'ın gönlündeki yeri daralır gibi olmuştu. Yeni bir güç büyüsünü sessizliğinden ve gizli gizli gülümseyişinden alan yepyeni bir tufan tarafından işgal edilmek tehlikesiyle yüz yüzeydi. Hayret, hiç kimse farkında değildi bu durumun. Salepçi güğümü gibi içten içe kaynıyordu. Milletin neleri eleştirip neleri tartıştığının farkında bile değildi Mahmut. Püren balı fırtınasına kapılmış gidiyordu sisler uğultular içinde. Mahmut'taki değişimlerin inceden inceye farkındaydı Destan. Medine fukarasını deve sırtında ısıran şirin dilli masal yılanının hazzıyla kahroluyordu adeta. Mahmut'un kendisiyle gelip konuşmasını, tenha bir yerde gönlünün sırlarını, zenginliklerini fısıldamasını bekliyordu. Yürüyüş kolundaki yerini değiştirmiş, Mahmut'un önüne geçmişti. Arkadan seyredilmenin erişilmez tadını yaşıyordu. Toplantı ikindiye kadar sürdü. Alınan çeşitli kararlarla noktalandı. Gruba 2 Kalaşnikov, 1 Afarov ve 1 roket atar verilecekti. Grup düzenli ideolojik eğitim yapacak, modern savaşın kurallarını kavrayarak ona göre hareket edecekti. Eğitmen gönderilmesi için merkeze yazı yazılacaktı. Akşamı Mahmut'un sazbentlik yaptığı 30 kişilik bir goventle karşıladılar. Kayalar kızarmaya başlamıştı.
Yezdanşer. Gevaruk Vadisi'ne Cilo ve Sat dağlarından mavi sis kümeleri iniyordu dalga dalga. Tüylerinde Zola, Nazlı ve Baranduz ırmaklarının kokusunu taşıyan binlerce urmiye sunası konmuştu kayalara. Sabah güneşinin inci gülücüğü gibi ışıldattığı sis, sunaların zümrüt renkli kanat aynasında yanar dönere dönüşüyordu. Yeşil boyunlu, kızılcık gagalı binlerce baş sise cevval bir masal kilimi havası veriyordu. Yönünü doğuya dönenlerin göğüslerindeki pas renkli bantlara şebnem pırıltıları bulaşmıştı. Şafak zirvesinde dinlenen anaç bir kartal aşağılarda sisin bağrında sallanan siyah uçlu beyaz kuyrukları, yükselen ag agları ilgiyle izliyordu. Toprağa taze ceviz, nar, mazı ve palamut soluğu sinmişti. Cilo'nun eteklerinden kalkan kraliçe karıncalar, erkek karıncaları peşlerine takarak Gevaruk Vadisi'ne kadar uçuyorlardı. Yolda döllenen bu karıncalar yığınlar halinde Gevaruk'a iniyorlardı. İner inmez kanatlarını bir yerlere çarparak ya da ısırarak koparıyor, yumurtalarını bırakmak için toprak deliklere dalıyorlardı. Geceleyin bu vadiden sürüler halinde geçiyordu kurtlar. Gevaruk aynı zamanda kaçak aşkların, kız kaçıranların, zamane dervişlerinin, hırsızların, hayvanlarla çiftleşenlerin, sağırların, falcıların, terk edilmiş yaşlı at ve eşeklerin meskeniydi. Koca karılar bu vadide geceleri elleri ve gözleri ateş gibi parlayan, buğday saçlı, su ayaklı cinlerin gezdiklerini söylüyorlardı. Onlara göre bu vadinin kayalıklarındaki resimleri ateş tırnaklarıyla bu cinler çizmişlerdi. Vadide kayalara sert taşlarla çizilmiş M.Ö. 3000 yılına ait bini aşkın hayvan resmi ve geometrik figür vardı. Koca karılardan bazılarına göre ise kayalardaki bu dağ keçilerini, av tuzaklarını, saldırgan avcıları Nuh'un oğulları çizmişti. Kayalardaki derin buzul çizikleri ise rençberlerin, yani cümle cotkarların babası olan Hazreti Adem aleyhisselamın kara sabanının izleriydi.
Gevaruk toprağında boy vermeyen, mevsimleri bile afallatmayan çiçek yok gibiydi. Avcı otları papatyalar, çiğdemler menekşeler, gelincikler, kan damlaları, düğün çiçekleri, çayır otları, sığır kuyrukları, ballı babalar, deve dikenleri, yavşanlar, gevenler, peygamber çiçekleri, çayır dikenleri, yoncalar, hezeranlar, korungalar. Rengarenk, taraz taraz, dalga dalga, ton ton şenlendiriyordu her yanı. Kayalara yuvalanan yaban arılarının peteklerinden taşarak aşağılara sızan bal damarlarına envai çeşit yayla ve orman sineği üşüşmüştü. Vadinin büyülü görünümü geceleyin daha bir artıyordu. Koyu renkli bazik kayalar, püskürük kütleler yıldız alacasında, ay ışığında taşlaşmış dev ve tepe göz kafilelerini andırıyorlardı. Zine yorgunluğunu köknara yaslamış, bakışlarını ise kayalardaki resimlere dikmişti. Kayaların arasından gelen duru bir suda çoraplarını yıkıyordu Yezdanşer. Bir hafta Gever Ovası'nda gezmişlerdi. Cilo'da çoban Belangaz'la konuşup oram ara inmişlerdi. Büyük zap suyunun dağları derinlemesine yaran duru kollarından birisini izleyerek Gevaruk Vadisi'ne girmişlerdi.
''Bu adamları bu kayalara kim yapmış Yezdo?''
Başını kaldırıp resimlere baktı Yezdanşer. Nuh'un yorgunluğu oturmuştu bakışlarına. Duru su, çakıl ve balçık kokuyordu sakalı.
''Vay zina zina, kurban olurum senin o iki münevver gözlerine. Onu bilmeyecek ne var? Kurban olduğum Fahrettin'in konakladığı yerlerde bir gonca bin olur, taş yeşerir, kaya dile gelir.'' Hangi kayanın dibinde kim ne suç işlemişse o kaya o suçu mübarek efendimize şappadak gösterir. O suç o kayadan bir daha galü belaya kadar silinmez. Baksana adam ceylan peşindedir. Hiç ceylan öldürülür mü? Gönlünün Kâbesinde zerre kadar insaf nimeti olan bir adam hiç ceylan öldürür mü? Cesareti aslandan, merhameti ceylandan alan bir adam ceylan öldürür mü?
Öldürmez.
Öldürmez ama sen gel de bu kayadaki adamı anlat. Bu adam bu kayanın dibinde bu ceylanı öldürmüş.
Allah'ın işidir, bilinmez. Belki de ceylan kaçmış.
Kaçmamış zina, ceylan kaçmamış. Kurban olduğum Şeyh Addi zamanında ceylanlar insandan kaçmazdı. İnsanla aynı tasla süt içerdi.
Süt içerdi de bu kayadan niye kaçmış?
İnsan melanetinin altı üstü belli mi olur zina? Ceylan kemalinin güzelliğini süte üfledi. İnsan sütü içti, içince gözlerine renk eyyamları girdi. İnsanın içine giren ceylan cenneti, insanın içindeki cehennemi insandan kovdu. Cehennem süte düştü. Ceylan insanı kendisinin bir benzeri bilirdi. İnsanın soluğundan süte giren cehennemi görünce dehşete düştü. Öyle bir kaçtı ki yer sarsıldı. Kaçan ceylana insan güldü. Sarsıntıda dökülmesin diye de süt tasını alıp kafasına dikti.
Vıy toprak başına, desene ki cehennemi de sütle beraber içti.
Yezdanşer çorabını sıkıp kayanın üzerine serdi. Mor damarlı ellerini başındaki camedanla kurularken gülümsedi.
İçti zina, içti, hem de nasıl içti. İnsan denilen melanet gülmeseydi, kendi içindeki o cenneti âlâ, sütle gelen o cehennemi yine dışarı atardı. Ama ceylanın dehşetine güldü. O gülüş insanın içindeki cennetin gücünü emdi, yarıya indirdi. Yanan buğdaya gülünür mü? İnsafın firarına gülünür mü?
Gülünmez.
Gülünmez ama insan güldü. Gülmek nedir? Gülmek bir nimettir, ömür çiçeğidir. Bütün gülüşlerini ilk gülüşüyle cezalandırdı insan. Gülüş nedir? Gülüş ilimdir. İlimsiz gülüşün tosbağa osuruğundan ne farkı var zine? Bir farkı var mı?
Yok.
Yok ama gel de onu insana anlat. Anlamaz melanet. Bu toprak mübarek bir topraktır. Ayağının tırnağında toz olduğum, eteğinde it olduğum, kurban olduğum Şeyh Addi, bu kayanın dibinde oturmuş. Ben bu toprağı 3 defa yalar, 12 defa öperim. Öperim ki 7 kat yer altı gülsün bu mübarek toprağın.
Eğilip 3 kere yaladı, 12 kere öptü. Toprak başına diye iç geçirdi zine.
Şeyh Addi'nin kimliği üzerinde düşündü. Kimdi bu Şeyh Addi? Neredeydi? Neyin nesiydi? Hiç duymamıştı. Bu şeyhe gidip Rodi için bir muska yazdırsa nasıl olurdu acaba? Korkunç bir belirsizlik, kuşku ve iç hesaplaşma içindeydi. Hayatının en büyük dipsizliğini yaşıyordu. Yönlerin belirsizliği, menzillerin merhametsizliği çekilmez hale gelmişti. Son bir ayın yoğun gezisi, gıda kıtlığı, asker ve korucu baskısı, ipucu yakalayamama ve takatsizlik canına yetmişti. Aynı bıkkınlığı Yezdan Şer'de göremiyordu ama. Gezdikçe cevallaşıyor, silindikçe parlayan gümüş bir hançer gibi cazipleşiyordu. Bu adamın bu yaşta Rodi için dağları elek velek etmesinin sebebi hikmeti üzerinde döne döne düşünüyordu Zine. Haramı uçkur çözmemiş, nesli tükenen çirok bejler soyundan mıydı yoksa? Ululuğunu sakalına yüklemiş, kuzu çobanlarının kıvırcık kaşlı pirlerini de andırıyordu. Sedir ormanlarında yaşayan kadim Dicle dervişleri, bellerinde zerdüşt ateşinde demlenmiş yeşil ağızlı teberler taşırlardı. Bu adamın uçlarını yaprakla ovuşturup yeşillendirdiği ak sakalı bu teberlere benziyordu aynen. Bir afat iyimserdi ve üstelik müthiş mülayim, aluç gözlü, mahkum, mahzun ve mecburdu. Sakalının her telciğinde bin keşke, bin belki, bin inşallah, bin kim bilir, bin iyi mışıldıyordu. Derdi güzelleşen insanın sakalı ağırlaşır, ballanmış bir nar gibi başı döşüne düşer. Ensesinde ve sırtında duyar güneşin gülüşünü. Menzil hasretine dayanamaz ayakları, uzadıkça uzar. Göz insan derinliğinin sırlar menziline açılan penceresidir. Yaşlandıkça dayanılmaz hale gelir sırlar menzilinin çağrısı. Gözün dış aynası küçülür, iç aynası ise büyür bu çağrıyla. Dış aynada yoğunlaşan çağrı, iç aynada patlayarak dalga dalga yankılanır derinliklerinde insanın. Bilinmez uğultulu ve alabildiğine zengin arzular doğar insanın kadim sessizliklerinde. Değişir, başkalaşır, deli destan kesilir birdenbire insan. Karısını kaybederek yıllarca inzivaya çekilen, hayata ve menzillere küsen bir pir-i fani, Cudi'den kalkar tüm botanı pervasız bir aşkla karış karış gezebilir. Suna sürülerine, çayır ve çil kuşlarına, bıldırcınlara, bülbüllere ve zirvedeki kartala baktı Zine. Bu kuşlar dünkü gök kuşağının altından geçip gelmişlerdi. Ötüşlerinde ve yaydıkları efsunda ebem kuşağının renklerini taşıyorlardı. Dağların yalnızlığına ve hüznüne vurgun kuşlardı, avindar kuşlardı bunlar. Zine'ye göre gökkuşağı yağmurun her damlasından bir renk alırdı. Her damlanın rengi bir kuşu çağırırdı. Sürüler halinde gelip gökkuşağının altından geçen kuşlar tüm bu renkleri yüklenince cinsiyet değiştirirlerdi. Yani erkekler dişi, dişiler ise erkek olurdu. Dağların dayanılmaz yalnızlığına ve hasretine doğru uçan bu kuşların gözyaşlarından taşa toprağa renk dökülürdü. Yalnızlığı ve hasreti kuşatır, emer yok ederdi bu renkler. Kuşlar ayak izlerini görür Yezdo. Bir dağı bir dağa taşıyan firari insanların ayak izlerini görür. Gezen tüfeğin kayadaki izini de görür. Kuş olsaydım bulurdum oğlumun izini. Sakalını sıvazladı, cebinden çıkardığı mushaf-ı reşi 5 kere öpüp başına koydu. Boynunu hak kuşu gibi dikelterek Zine'ye baktı. Yuvasını toprağa oyan kuşlar toprağın sırrını bilir Zine. Toprak karıncalara sinesindeki her şeyi gösterir, insana göstermez. Toprak merhametlidir Zine. Toprak merhametini çıplak kuş civcivlerinin şah damarından alır. Karıncanın ağlayışını duyar toprak. Karıncanın ağlayışını duyar da benimkini duymaz. Az gözyaşımı döktüm bu toprağa ben. Demir duydu da toprak duymadı sesimi benim. Toprak başına toprağın hasretimi dağra çekti. Berdar etti bahtımı. İrkildi Yezdan Şer. Münkir nekir topuzu yemişçesine zağrılandı içten içe.
Tövbe de Zine, çarpılırsın. Sen toprağa bir şey vermemişsin ki toprak da sana bir şey vere. Her şeye asi ol ama toprağa asi olma.
Beline doladı, el dokuması nakışlı pıştından mendilini çıkardı, sağ gözüne bastırdı Zine. Sarsılı sarsılı gömdü gözyaşlarını mendiline.
derin bir haz alıyordu sessizliğinin bu tip dizginsiz boşanışından. 8 güvercin vermişim ben bu toprağa, 8 ciğer paresi, her biri bir yanımı almış götürmüş, şah damarımı vermişim ben toprağa, verecek neyim kalmış? Taş sessizliğine girdi Yezdanşer. Zine'nin toprağa 8 çocuk verdiğini hesaba katmadan konuşmuştu, mahcuptu. Yekinip ayağa kalktı. Sabunda leke var ama bu kadında leke yok diye düşündü. Başını kaldırıp maviş derinliklere yürüdü. Ruhunu kalıbından azat etti. Derin bir soluk aldı. Sudan çıkmış pamuk gibi ağırlaşan sakalını sıvazladı. Ölümün dehşetini duydu iliklerinde. Korkuyu yenmekten geçiyordu ölümü yenmek. Korkuyla besleniyordu ölüm. En çok da semaya bir ışık düşürmeyenler korkuyordu ölümden. Ölümü korkutanlar, yani ölüm korkusuyla beslenmeyenler, yani kendi korkularını ölüme yedirenler, hayatı lezzetlendiren insanlardı. Küçülmekten korkuyordu ölüm en çok. Işığı sonsuzluğa düşürmek, ölümü cüceleştirmekti marifet. Ölüm diye bir şey yoktu ki, korkak ve aciz insanlar yaratmıştı ölümü. Sebebin ocağı sönsün, kısmetini engerekten dilensin, kanı çürüsün sebebin, lime lime dökülsün şerefi. Ocağımı sebep söndürdü benim, beşiği çıyan dolsun sebebin. Akrep aksın iştahına sebebin, sağırlaşsın duymaz olsun İsrafil'in suğurunu. Ağzı vır vır ardı tırtır olsun kıyamet günü. Açı aç eden zengini zulme muhtaç eden sebeptir. Aça da yazık, zengine de yazık. O güzelim körpe zelal gözleri zelil eden sebeptir. Kızlığının kanı topuğunda kuruyan sebileri Dicle de boğduran sebeptir. Morarmış şişmiş cesetlerin cesaretidir sebep. Herkese bir tüfek vermiş sebep. Herkes bir iz peşinde, bir kan kokusunda, bir tavşan uykusunda pusuya yatmış. Yollarda mermi kovanları, barut izleri, havada çelik kuşlar, fırfır oklar. Bir kuzunun boynundaki bir zengıl sesine, dipnot çıngırdak, bir orduyu saldırtan sebeptir. Oğlumun eline tüfek veren, dağlara salan da sebeptir. Vay sebep! Başağından buğdayın firar etsin sebep, deve dikeni bürüsün bereketini.
Zina, zina, beddua etme zina. Beddua Adem neslinin kursağında köpüren mor ağulu günahıdır. Bu mübarek toprağa övürme bu günahı zine.
19. ayrımın sonu, sayfa 212.